Ayrım 5.
Pugaçev olmalıydı bu. Durdu. Adamları çevresine aldılar ve besbelli onun buyruğuyla kümeden ayrılan dört atlı kaleye doğru dört nala at sürdüler. Baktık, bizi hantiden kazaklardı bunlar. İçlerinden biri yukarıya doğru uzattı, elinde bir kağıt tutuyordu. Bir başkası mızrağına takılı kesik bir kafayı yulayın kafasını sallayarak bize doğru savurdu. Zavallı kalmuğun başı komutanın ayaklarının dibine düştü. Hainler bağırdılar. Ateş etmeyin, çarı karşılamaya çıkın, çar burada. İvan Kuzmiç, şimdi görürsünüz siz diye bağırarak karşılık verdi. Evlatlarım ateş! Askerler bir yaylım ateşi açtılar. Mektubu tutan kazak sendeledi, attan yuvarlandı. Ötekiler hayvanlarının başını çevirip dört nala uzaklaştılar. Maria Ivanovna'ya göz ucuyla baktım. Yulay'ın kanlı başını görmek allak bullak etmişti onu. Yaylım ateşiyle de sağırlaşmış, sersemleşmişti. Yaprak gibi sallanıyordu. Komutan onbaşıyı çağırdı. Ölü kazağın elindeki kağıdı alıp getirmesini emretti. Onbaşı aşağı indi. Bozkır'a çıktı. Adamın atını da geminden tutup getirdi. Mektubu komutana uzattı. İvan Kuzmiç ona şöyle bir göz gezdirdikten sonra yırtıp attı. Bu arada isyancıların saldırıya hazırlandı. Kullandıkları görülüyordu. Az sonra kulaklarımızın dibinden kurşunlar vızıldamaya başladı. Birkaç ok hemen yanı başımıza toprağa ya da çite saplandı. Komutan Vasilisa Yegorovna, burada kadınların yapacağı bir şey yok dedi. Maşaya götür, baksana kız yarı canlı yarı ölü. Kurşun yağmuru altında kalınca yelkenleri suya indiren Vasilisa Yegorovna kum gibi adam kaynayan bozkıra bir göz attı. Sonra kocasına dönüp İvan Kuzmiç dedi. Hayatta ölümde Tanrı buyruğudur. Maşayı kutsa. Maşa git, babanla vedalaş. Maşa beti benzi kül gibi titreyerek İvan Kuzmiç'e yaklaştı. Diz çöktü. Eğilerek selamladı babasını. Yaşlı komutan elini üç kere kızının üzerinden geçirdi. Sonra tutup kaldırdı onu, öptü, boğuk bir sesle. Oh Maşa, sağlıcakla kal kızım dedi. Tanrı'ya dua et, o seni bırakmayacaktır. İyi bir adam bulur evlenirsen Tanrı ikinizi de mutlu etsin. Biz Vasilisa Yegorovna'yla nasıl yaşadıysak siz de öyle yaşayın. Hadi elveda Maşa. Vasilisa Yegorovna, hemen götür onu. Maşa babasının boynuna atıldı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Vasilisa Yegorovna da ağlıyordu, kocasına. Biz de kucaklaşalım dedi. Elveda Kuzmiç'im. İstemeden seni incittiğim olduysa bağışla beni. Komutan elveda iki gözüm dedi. Hadi yeter artık, durmayın, eve gidin. Zaman kalırsa Maşa'ya bir köylü fistanı giydir. Komutanın karısıyla kızı uzaklaştı. Ben Maria Ivanovna'nın arkasından durdum. Bir ara kaçamak bir bakış fırlattı bana, başını salladı. İvan Kuzmiç bütün ilgisini düşmana yöneltmişti şimdi. İsyancılar başbuğlarının çevresine toplandılar. Ansızın atlardan inmeye başladılar. Komutan, işte şimdi sıkı durun evlatlarım dedi. Saldırıya geçiyorlar. Aynı anda korkunç çığlıklar, haykırışlar yükseldi. İsyancılar kaleye doğru koşarak saldırıya geçtiler. Top atışı hazırdı. Komutan onların yakına kadar gelmesini bekledikten sonra bir daha ateşledi fitili. Gülle tam ortasına düşmüştü kalabalığın. İsyancılar iki yana dağıldı. Geriye çekilmeye başladılar. Başbuğları en önde tek başına kalmıştı. Kılıcını sallıyor, besbelli yeniden kızıştırmaya çalışıyordu onları. Bir an için kesilen çığlıklar, haykırışlar yeniden yükseldi. Hadi evlatlarım diye bağırdı. Kapı açılsın, trompetler çalsın evlatlarım, ileri hücum, ardım sıra gelin. Komutan İvan Ignatiç ve ben bir an önce tabiyadan dışarı fırladık. Fakat kışlı askerleri bunu göze alamamış, yerlerinden kımıldamamışlardı. İvan Kuzmiç, evlatlarım ne oluyor, ne duruyorsunuz diye haykırdı. Ölürsek ölürüz, asker değil miyiz? Aynı anda gelip bize kavuşan isyancılar zorla kaleye girdiler. Trompet sesi kesildi, askerler tüfeklerini attılar. Bir an ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. Fakat kalkıp toparlandım ve isyancılarla birlikte kaleye girdim. Başından kanlar akan komutanı bir camiler topluluğu kuşatmıştı. Kalenin anahtarlarını istiyorlardı ondan. Tam yardımına koşacakken birkaç düzine kazak çullandı üstüme. Çara karşı koymanın ne demek olduğunu göstereceğim size diyerek kuşaklarıyla kıskıvrak bağladılar beni. İtilak akıllı sokaklarda sürüklenmeye başladık. Ahali ellerinde ekmek ve tuz kapılardan çıkıyordu. Bir çan sesi yükseldi. Dern alanda tutsakları beklediği ve bağlılık yeminini kabul edeceği duyuruldu. Ahali alana koşuştu. Bizi de oraya sürüklediler. Pugaçev komutan evinin taşlarında bir koltuğa kurulmuştu. Sırma işlemeli bir kazak kaftanı vardı sırtında. Sırma püskülü uzun samur külahını kaşlarının üstüne yıkmıştı. Gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Bu yüzü bir yerden tanır gibiydim. Kazak ileri gelenleri almıştı çevresini. Papaz Gerasim sapsarı bir yüzle titreyerek elinde bir haçla basamaklarda duruyor. Görünüşe göre karşısına getirilen kurbanlar için sessizce aman diliyordu ondan. Alanda kaşla göz arasında bir dar ağacı kuruluverdi. Yaklaştığımızda başkurtlar ahaliyi dağıttılar. Pugaçev'in karşısına çıkardılar bizi. Çan sesi kesildi. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Düzmeci Şar, komutan hangisi diye sordu. Bizim çavuş kalabalığı yarıp çıktı. Eliyle İvan Kuzmiç'i gösterdi. Pugaçev müthiş bir bakış fırlattı ihtiyara. Bana, çarına nasıl karşı koyarsın dedi. Yarası hala kanayan, gitgide bitkinleşen komutan son gücünü topladı, tok bir sesle "Sen mi benim çarımsın?" dedi. "Sen bir hırsızdan ve düzenbazdan başka bir şey değilsin, anladın mı?" Pugaçev'in yüzü karardı, elindeki beyaz mendili salladı. Birkaç kazak yaşlı yüzbaşıyı yakalayıp dar ağacına sürüklediler. Bir gün önce sorguya çektiğimiz dilsiz başkırt, kaşla göz arasında ortaya çıkmış, elinde ilmek, ata biner gibi dar ağacının kirişine oturuvermişti. Az sonra zavallı Ivan Kuzmiç'i havada sallanırken gördüm. Sonra Ivan Ignatiç'i çıkardılar Pugaçev'in karşısına. Çar Pyotr Fedorovic'e bağlılık yemin et dedi Pugaçev ona. Ivan Ignatiç ile yüzbaşının sözlerini tekrarladı. Sen bizim çarımız değilsin. Sen amcacığım hırsızın düzenbazın birisin. Pugaçev bir kez daha salladı mendilini. Zavallı üstü emeğinde eski komutanının yanı başına astılar. Sıra bana gelmişti. Yiğit arkadaşlarımın sözlerini tekrarlamaya hazırlanarak gözümü kırpmadan bakıyordum Pugaçev'e. Bir de ne göreyim? Schwab'ın kafası çepeçevre tıraşlı, sırtında bir kazak kaftanı, kazak ilerlenleri arasından çıktı, Pugaçev'e yaklaştı, kulağına bir şeyler fısıldadı. Pugaçev bunun üzerine yüzüme bile bakmadan, asın onu dedi. İlmeği boynuma geçirdiler. Günahlarımı bağışlaması, yakınlarımı koruması için Tanrı'ya yakarmaya başladım. Katiller beni dar ağacının altına sürüklerken bir yandan da korkma korkma deyip duruyorlardı. Kim bilir belki de gerçekten iyilik etmek istiyorlardı bana. Ansızın bir haykırış yükseldi. Durun melunlar, bekleyin! Cellatlar bir an için durdular. Baktım benim Savelyiç Pugaçev'in ayaklarına kapanmış. Zavallı lalam babacığım diye yalvarıyordu. Bey çocuğunu öldürmekle ne geçecek eline? Bırak onu, sana fidye verirler. Eğer gözdağı vermek için ille de birini asıracaksan emret beni, bu ihtiyarı assınlar. Pugaçev'in bir işaretiyle serbest bıraktılar beni. Efendimiz bağışladı seni dediler. O anda duyduklarımı anlatamam. Kurtuluşuma sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyordum. Birbirini tutmaz duygular içindeydim. Beni yeniden düzmece çarın karşısına götürdüler, diz çöktürdüler. Pugaçev kocaman damar damar elini uzattı bana. Yanımdakiler öp öp elini diyorlardı. Fakat ben idamların en korkuncunu bile böyle bir alçalmaya yeğlerim. Savelyiç arkamda duruyordu. Beni dürterek iki gözüm Pyotr Andreiç diye fısıldadı. Dik başlılık etme, ne çıkar bundan? Canı cehenneme deyip şu namus, hay Allah, öpüver onun elini. Kımıldadım. Pugaçev kolunu indirdi. Alaycı bir gülümseyişle Hazreti Sevinç'ten sersemlemiş olmalı dedi. Bırakın kalksın. Kaldırıp serbest bıraktılar beni. Bir kıyıya çekilip bu korkunç güldürünün devamını izlemeye koyuldum. Ahali bağlılık yemini etmeye başladı. Birbiri arkasına yaklaşıyor, haçı öpüyor, sonra düzmece çara bağlılıklarını bildiriyorlardı. Sıra kışlı askerlerine geldi. Bölük berberi orada durmuş, köy makasıyla kazak biçimi tıraş ediyordu onları. Sonra silkinerek Pugaçev'e yaklaşıyor, elini öpüyorlar. O da onları bağışladığını bildirerek çetesine kabul ediyordu. Bütün bu tören 3 saat kadar, neden sonra Pugaçev koltuktan kalktı, kazak ileri gelenleriyle birlikte taş merdivenlerden indi. Gösterişli bir koşum taşıyan beyaz atını getirdiler. İki kazağın koltuklamasıyla sıçrayıp eğere oturdu. Papaz Gerasim'e yemeği orada yiyeceğini bildirdi. Bir kadın çığlığı koptu bu sırada. Birkaç haydut taşlıkta Vasilisa Yegorovna'yı sürüklüyorlardı. Saçı başı dağılmış, elbiseleri parçalanmış, neredeyse çırılçıplak kalmıştı. Hırkası haydutlardan birinin sırtına geçmişti bile. Ötekiler kuştuğu şilteleri, sandıkları, çay takımını, çamaşırları ve daha ne varsa evin bütün pılı pırtısını sürüklüyorlardı. Zavallı kadıncağız, evlatçıklarım bırakın beni diye bağırıyordu. Babacıklar beni Ivan Kuzmiç'e götürün. Birdenbire dar ağacını görüverdi ve kocasını tanıdı. O zaman yürek parçalayan bir sesle, katiller! Diye bağırdı. Ne yaptınız ona Ivan Kuzmiç, hayatım, kahraman asker? Ne Prusya sürgüleri ne Türk kurşunları kılına dokunamamıştı senin. Senin şerefi savaşlarda değil de bir hapishane kaçkının elinde mi ölecektin? Pugaçev, susturun şu cadalozu diye söylendi. O zaman genç bir kazak kılıcıyla bir darbe indirdi başına. Vasilisa Yegorovna taşlığın basamaklarına cansız düştü. Pugaçev atını sürdü, ahali ardı sıra atıldı. Çağrılmadı konuk Tatar'dan kötüdür atasözü. Alan boşalıverdi. Ben hala olduğum yerde duruyor, birbirini hızla izleyen korkunç olaylarla allak bullak olmuş, kafamı bir türlü toparlayamıyordum. Her şeyden çok Maria Ivanovna'nın yazgısının belirsizliği ısraf veriyordu bana. Neredeydi şimdi, ne durumdaydı acaba? Gizlenebilmiş miydi, güvenilir bir yerde miydi sığınağı? Bu gibi kaygı verici düşüncelerle dolu olarak komutanın evine girdim. İncin top oynuyordu. Sandalyeler, masalar, sandıklar parçalanmış, kapkacak kırılmış, işe yarar ne varsa yağmalanmıştı. Maria Ivanovna'nın odasına götüren küçük merdiveni bir solukta tırmanarak ömrüm ilk kez odasına girdim onun. Haydutlar didik didik etmişlerdi yatağını. Dolap kırılmış, içinde ne varsa alınıp götürülmüştü. Bomboş ikona muhafızların arasında kandil hala ölgün ölgün yanıyordu. İki duvar arasında asılı duran aynaya bir şey olmamıştı. Fakat bu sakin köşenin sahibi neredeydi? Bir düşünce ok gibi saplandı beynime. Gözlerimden zehir gibi acı yaşlar boşandı ve sevgilimin adını ünledim. Hafif bir gürültü duyuldu bu sırada. Dolabın arkasından sapsarı bir yüze tir tir titreyerek Palaş'a çıkıverdi. Ellerini birbirine çarpıp ah Pyotr Andreiç dedi, ne felaket, ne korkunç şeyler. Ben boğulurcasına ya Maria Ivanovna, Maria Ivanovna nerede diye haykırdım. Palaşka küçük hanım yaşıyor diye karşılık verdi. Akulina Pamfilovna'lara sığındı. Dehşet içinde ne diye inledim. Papazın karısına ha? Tanrım, fakat Pugaçev orada. Odadan fırladım. Bir anda sokakta buldum kendimi. Hiçbir şey görmeden, düşünmeden ve hissetmeden bir solukla papazın evine koştum. Bağırtılar, kahkahalar, şarkılar yükseliyordu oradan. Bu geç evli arkadaşları cümbüş yapıyorlardı. Palaşa da ardım sıra koşup gelmişti. Ses etmeden Akulina Pantolonna'yı çağırmaya gönderdim onu. Bir dakika geçmeden papazın karısı elinde boş bir vodka şişesiyle kapının önüne geldi. Yüreğim tıkını vermişçesine, Allah aşkına söyleyin Maria Ivanovna nerede diye sordum. Papazın karısı, zavallı çocuk orada, bölmenin arkasında, benim yatağımda yatıyor diye karşılık verdi. Biliyor musun, az kalsın bir felaket uğruyorduk Piotr Andreevich. Fakat atlattık, Tanrı'ya şükür olsun. Haydut yemeğe oturduktan az sonra zavallı yavrucak kendisine gelip inlemesin mi? Dondum kaldım. Herif işitti sesi, koca karı kim o inleyen diye sordu. Ben elin hırsızının önünde yerlere kadar eğilerek, yeğenimdir hükümdarım dedim. Hastalandı da iki haftadır yatıyor böyle. Yeğenin genç mi? Gençtir komutanım. Hoca karı, göster bakalım şu yeğenini bana. Yüreğim yerinden oynadı fakat ne gelir elden. Baş üstüne hükümdarım dedim. Fakat kız hastadır, kalkıp efendimizin yanına gelecek durumda değil. Olsun koca karı, gidip ben bakarım. Ve kör olası bölmeye kadar gitti, ne demezsin. Perdeyi araladı, atmaca gibi par par yanan gözleriyle baktı. Fakat oh, çok şükür bu kadarcıkla kaldı iş. İnan olsun ben de kocamda en korkunç bir ölümü bile göze almıştık artık. Bereket versin, güvercinim tanımıyordu onu. Yüce Tanrım, ne günlere kaldık. Zavallı Ivan Kuzmiç, kimin aklına gelirdi ki? Ya Vasilisa Yegorovna ya Ivan Ignatiç, onu niye astılar peki? Sizi nasıl oldu da bağışladılar anacığım? Ya şu Alexey Ivanovich Schwabrin'e ne buyrulur? Saçını onlar gibi kestirmiş, onlarla birlikte eğleniyor şimdi. Becerikliliğine diyecek yok doğrusu, biliyor musunuz? Tam ben hasta yeğenimden söz ederken yüzüme öyle bir bakış baktı ki yüreğimi deldi geçti sandım. Fakat bereket versin, açığa vurmadı işi. Tam o sırada konukların sarhoş bağırtıları ve papaz Gerasim'in sesi işitildi. Adamlar şarap istiyor, papaz da karısına sesleniyordu. Kadıncağızın eli ayağına dolaştı. Piotr Andreevich, evinize gidin dedi. Sizinle uğraşamayız şimdi. Katiller papaz uçuruyor yukarıda. Herifler sarhoşken ellerine düşersen felaket olur. Elveda Piotr Andreevich. Başa gelen çekilir. Yeter ki Tanrı el çekmesin bizden. Bunu söyleyip gitti. Biraz yatışmış olarak eve döndüm. Alanın yanından geçerken baktım birkaç başkırt daracının yanında dikilmiş aslanların çizmeleri çekilip çekip çıkarıyorlar. İçimde parlayan öfkeyi güçlükle dizginleyebildim. Karşı koymanın hiçbir yararı yoktu. Haydutlar kalede koşuşuyor, subay evlerini yağmalıyorlardı. Sarhoş bağırtılar yükseliyordu her yerden. Eve vardım. Saveliç eşikte bekliyormuş. Beni görür görmez çok şükür dedi. Katillerin seni yeniden yakaladıklarını sanmıştım. Fakat iki gözüm Piotr Andreevich, inanır mısınız? Dolandırıcılar her şeyimizi yağmaladılar. Elbiseleri, çamaşırları, eşyaları, kapkaçağı, nemiz var nemiz yok alıp götürdüler. Fakat ne yapalım, çok şükür seni bıraktılar ya. Efendim, başbuğlarını tanıdın değil mi? Yo, nereden tanıyayım? Nasıl olur babacığım? Handa senin kocuğu sızdıran sarhoşu unuttun mu? Tavşan kürkü kocuk yepyeniydi daha. Hızır herif, üstüme uyduracağım diye nasıl da çatır çatır sökmüştü onu. Şaşa kalmıştım. Pugaçev ile benim kılavuz arasındaki benzerlik hemen göze çarpıyordu gerçekten. İkisinin de aynı adam olduğunu aklım kesti ve o zaman hayatımın niçin bağışlandığını anladım. Olayların bu tuhaf ilişkisine şaşmamak elde değildi. Serserinin birine armağan edilen ufak bir gocuk beni asılmaktan kurtarıyor, hanlardan hanlara sürtüp duran bir sarhoş kaleler kuşatıyor, devleti temelinden sarsıyordu. Dünya yıkılsa alışkanlıklarını bozmayan Saveliç, yemek yemeyecek misin efendim diye sordu. Evde de bir şey yok ya, gidip bakayım da bir şeyler hazırlayayım. Yalnız kalınca kara kara düşünmeye başladım. Ne yapmalıydım? Caninin egemenliği altındaki bir kalede kalmak ya da onun çetesinin ardı sıra gitmek bir subaya yakışacak şey değildi. Görevim bu güç şartlarda ana yurdum için nerede daha çok yararlı olabilirsem orada bulunmamı gerektiriyordu. Fakat aşkım Maria Ivanovna'nın yanında kalmaya, onu tek başına koruyucusuz bırakmamaya zorluyordu beni. Karşı konulmaz bir duyguydu bu da. Ayaklanmanın hızlı ve kaçınılmaz sonunu önceden görüyordum ama Maria Ivanovna bu durumdayken kaygılanmamak da elimde değildi yine de. Bu sırada içeri giren bir kazak düşüncelerimi yarıda bıraktı. Yüce çağrımız sizi istiyor. Yüce çağrın isteğini yerine getirmek üzere kalkarken nerede kendisi diye sordum. Kazak komutanın evinde dedi. Fakat efendimiz her şey çok önemli bir kişi olduğunu gösteriyor onun. Yemekte tek başına iki kızarmış domuz yavrusunu gövdeye indirmiş. Banyoyu da öyle yaktırmış ki Taras Kroçkin baygınlık geçirmiş. Keseyi Fomka Bikyave'ye verip çıkmış. Kova kova soğuk suyla ancak kendine getirebilmişler. Yok canım, çok önemli işaretler bunlar. Banyoda çarlık işaretlerini gösterdiğini de söylüyorlar. Göğsünün bir yanında beş kapik büyüklüğünde iki başlı kartal, öbür yanında kendi resmi varmış. Kazakla tartışmaya gereksiz bularak onunla birlikte komutanın evine yoldandım. Pugaçev'le görüşmemizin nasıl olacağını, nasıl sonuçlanabileceğini kafamda canlandırmaya çalışıyordum. O sırada pek de soğukkanlı olmadığımı söylemeye gerek var mı? Komutanın evine vardığımda ortalık kararmak üzereydi. Daracı üstündeki kurbanlarıyla korkunç bir karaltı halinde yükseliyordu. Zavallı Vasilisa Yegorovna'nın cesedi hala taşlıkta yatıyor, iki kazak nöbet tutuyordu başında. Haberci kazak gelişimi bildirmek üzere yanımdan ayrıldı. Az sonra dönerek çok değil bir gün önce Maria Ivanovna ile öylesine tatlı ayrıldı yattığımız odaya aldı beni. Olağanüstü bir görünümle karşılaştım. Üstüne örtü serilmiş, şişeler ve bardaklarla donatılmış bir masanın çevresinde Pugaçev ve Kazak ile gelenlerinden 10 kadar arkadaşı külahları renk renk gömlekleriyle oturmuşlardı. Adam akıllı, içtikleri belliydi. Hepsinin suratı kıpkırmızı olmuştu, gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Aralarında ne Şvabrin ne de Çavuş vardı. Pugaçev beni görünce, ''Vay efendimiz, hoş geldiniz, onurlandırdınız bizi, buyurun rica ederim.'' dedi. Arkadaşları sıkışıp yer açtılar bana. Sessizce masanın bir ucuna iliştim. Yanımda oturan boylu boslu yakışıklı bir Kazak delikanlısı benim için bir bardağı vodka doldurdu. Dokunmadım bile. İlgiyle gözden geçirmeye koyuldum bu topluluğu. Pugaçev dirseklerini masaya dayamış, kocaman yumruklarını kara bir sakalla kaplı çenesine yaslamış baş köşede oturuyordu. Düzgün, hatta güzel denebilecek yüzünde hiçbir yabanıl anlam yoktu. Yanımda oturan 50 yaşlarında kadar bir adamla sık sık konuşuyor, kimi zaman kont, kimi zaman Timofeyiç, kimi zaman da amca diyordu ona. Hepsi birbirine arkadaşla davranıyor, hiç de özel bir saygı göstermiyorlardı başbuğuna. Konuşma sabahki saldırı, ayaklanmanın başarısı ve gelecekteki hareketler üzerineydi. Her biri kendini övüyor, kendi tasarlarını öneriyor ve serbestçe tartışıyordu Pugaçev'le. Orenburg üzerine yürüyüş, işte bu tuhaf savaş kurulunda kararlaştırıldı. Biliyoruz, neredeyse acıklı bir zaferle taşlanacaktı bu pervasız hareket. Seferin ertesi gün başlamasına karar kılındı. Pugaçev, kardeşler dedi, yatmadan önce en sevdiğim türküyü söyleyelim. Çumako, başla. Yanımda oturan Kazak delikanlısı ince bir sesle Volga yedekçilerinin hüzünlü türküsüne başladı. Hep birazdan katıldılar ona. Yeşil orman, anne orman, uğuldama. Engel olma düşünmesine bu delikanlının. Yarın hesap vermeye çıkacağım en korkunç yargıcın karşısına çarın. Başlayacak sormaya Çar Baba. Söyle bakalım köylü oğlu, söyle. Kimlerle gittin soyguna yağmaya, çok muydu yoldaşların? Söyleyeceğim sana Çar Baba. Bir bir anlatacağım gerçeği. Yoldaşlarım 4 taneydi. Birinci yoldaşım Karanlık Gece. İkincisi Çelik Hançerim. Saf Kanatım'dı üçüncüsü. Dördüncü yoldaşım Sıkı Bir Yay. Ve amansız oklarda habercilerim. Aferin diyecek Çar Baba. Aferin sana köylü oğlu. Soygunda olduğu kadar söz söylemekte de ustasın. İşte bunun için çocuğum, sana şu karşıki alanda bir ev armağan ediyorum. 3 direk bir kireçten yapılma. İramlıkların söylediği bu yalın halk türküsünün üzerimde bıraktığı etkiyi anlatamam. Türkücülerin çarpıcı yüzleri, pürüzsüz sesleri, zaten kendiliğinden etkileyici sözlere kattıkları hüzünlü eda, bütün bunlar şiirsel üperişlerle dolduruyordu içimi. Konuklar birer bardak daha yuvarladılar. Masadan kalkıp Pugaçev'le vedalaştılar. Ben de onlar gibi yapmak istiyordum ki Pugaçev, otur dedi, seninle konuşacaklarım var. Baş başa kaldık. Birkaç dakika ikimiz de sustuk. Pugaçev dik dik yüzüme bakıyor. Arada bir sol gözünü kurnaz kurnaz kırpıştırıyordu. Sonra birdenbire gülmeye başladı. Öyle candan ve neşeyle gülüyordu ki elim dolmaksızın ben de katıldım ona. Efendimiz, benim delikanlılar ilmeği boynuna geçirdiklerinde korktuğunu itiraf et. Korkudan ödüm patladı değil mi? Ha, uşağın olmasa dar ağacının kirişinde sallanıyordun şimdi. Hemen tanıdım moru. Fakat ne dersin efendimiz? O gece seni hana getiren adamın yüce hükümdarın ta kendisi olduğu gelir miydi aklına? Bunu söyleyip görkemli gizemli bir tavır takındı. Bana karşı çok suçlusun. Fakat düşmanlarımdan gizlenmek zorunda olduğum bir sırada bana yardım etmiştin. Bunun için bağışladım seni. Bak daha neler neler elde edeceksin. Tahtımı ele geçireyim, bak sana daha ne armağanlar vereceğim. Emrimde canla başla çalışacağına söz veriyor musun? Dolandırıcının bu sorusu ve pervasızlığı öyle gülünç geldi ki bana, gülümsemekten kendimi alamadım. Pugaçev yüzüne astı. Ne gülüyorsun dedi. Benim çar olduğuma inanmıyor musun, yoksa doğru söyle. Bocaladım. Bir baldırı çıplağın çarlığını kabul etmem söz konusu olamazdı. Bağışlanmaz bir tabansızlık olarak görünüyordu bana bu. Adamın yüzüne karşı dolandırıcı olduğunu söylemek de akıl kârı değildi. Bire bir ölüme gitmek olurdu bu da. Dar ağacının altında halkın göz önünde öfkemin ilk kızgınlığıyla söylemeye hazırlandığım şey şimdi boş bir kabadayılık gibi görünüyordum. Pugaçev karanlık bir yüzle bekliyordu yanıtımı. Neden sonra şimdi bile bu dakikayı anımsadıkça övünç duyarım, görev duygusu insansal güçsüzlüğüme baskın geldi. Dinle dedim. Düşünce ...lerim olduğu gibi söyleyeceğim sana, sen karar ver. Seni çar olarak kabul edebilir miyim? Akıllı bir adamsın. İkiyüzlülük ettiğimi hemen anlarsın. Peki kimim ben öyleyse? Kim olduğunu Tanrı bilir ya, bana kalırsa tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Pugaçev gözleriyle şöyle bir taradı beni. Demek Çar Pyotr Fedorovich olduğumu inanmıyorsun ha? Dedi. Peki öyle olsun. Fakat at binenin kılıç kuşananın değil midir? Eski zamanlarda Grishka Otrevya saltanatı sürmedi mi? Hakkımda dilediğini düşün. Fakat beni bırakma. Başka şeye de burnunu sokma. Mühür kimdeyse Süleyman'udur. Bana canla başla hizmet et. Mareşal de olursun, prens de. Ha, ne dersin? Yok dedim kesin bir tavırla. Doğuştan soyluyum ben. Çarışı anamıza yeminim var. Sana hizmet edemem. Eğer gerçekten iyiliğimi istiyorsan bırak beni. Orenburg'a gideyim. Pugaçev düşünceye daldı. Peki dedi, bırakayım. Fakat hiç değilse bana karşı çalışmayacağına söz verir misin? Nasıl böyle bir söz verebilirim diye yanıtladım onu. Bunun elimde olmadığını sen de bilirsin. Sana karşı yürümemi emrederlerse yürürüm. Başka bir şey yapmak söz konusu olamaz. Sen de başbuğsun. Adamlarından itaat istemiyor musun? Bana verilen görevi yerine getirmekle yükümlü değil miyim? Boynum kıldan ince. Eğer bırakırsan beni sağ ol. Asarsan Tanrı'nın önünde vereceğin hesabını kendin düşün. Ben gerçek bildiğim şeyi söyledim. İçtenliğin Pugaçev'i sarmıştı. Omuzuma vurarak öyle olsun bakalım dedi. Asmaksa asmalı, bağışlamaksa bağışlamalı. Canın istediği yere git ve dilediğin işi yap. Yarın gel vedalaş benimle. Haydi git yat şimdi. Benim de gözlerim kapanıyor neredeyse. Pugaçev'den ayrılıp sokağa çıktım. Sessiz ayazlı bir geceydi. Ayın ve yıldızların ışığı alanı dar ağacını aydınlatıyordu. Kalede bütün ışıklar sönmüş, her yer sessizliğe gömülmüştü. Sadece meyhaneden bir aydınlık sızıyor, geç kalmış ayışların bağırışları işitiliyordu. Papazın evine bir göz attım, pançurlar avlu kapısı sımsıkı kapanmıştı. Orası da derin bir sessizlik içindeydi. Evime geldiğimde Saveli için meraktan ve kaygıdan 9 doğururken buldum. Özgürlük haberini işitince sevinçten deriye döndü. Savros çıkartarak Tanrım şükürler olsun dedi. Gün doğar doğmaz kaleden ayrılıp arkamıza bakmadan gidelim. Sana bir şeyler hazırlamıştım ki gözüm karnını doyur. Sonra da İsa Efendimizin koynundaymışsın gibi sabaha kadar yan gel yat. İhtiyarın öğüdünü tuttum. Yemeğimi büyük bir iştahla yedikten sonra ruhça ve bedence bitkinlik içinde çıplak döşemeye uzanıp uykuya daldım. Dünyanın en tatlı şeyiydi. Ah meğer ne zormuş ayrılmak. Canımdan ayrılıyorum sanki güzelim seninle buluşmak. Haraskov. Sabahleyin erkenden trompet sesleriyle uyandım. Kalkıp alana gittim. Pugaçev'in adamları dünkü kurbanlarının hala asılı olduğu dar ağacının yanında sıraya geçmişlerdi bile. Kazaklar atlarına binmişler, yayalar silahlarını kuşanmışlardı. Sancaklar dalgalanıyordu. Aralarında bizimkinde tanıdığım birkaç top seyyar kundaklarına yerleştirilmişti. Ahali alanda toplanmış düzmece çarın çıkmasını bekliyordu. Bir kazak komutan evinin taşlarında güzel beyaz bir kırgız atının dizginlerini tutuyordu. Vasilisa Yegorovna'nın cesedini aradım gözlerimle, azıcık kıyıya çekilmiş üstüne de bir hasır örtülmüştü. Derken Pugaçev göründü. Ahali şapkalarını çıkardı. Düzmece çar taşlıkta durdu, kalabalığı selamladı. Kazak ileri gelenlerinden biri bakır mangırla dolu bir torba uzattı ona. Pugaçev avuç avuç para saçmaya başladı. Ahali haykırarak paraların üstüne atıldı. Sakatlananlar oldu bu arada. Pugaçev'in çevresini belli başlı suç ortakları almıştı. Şivabrin de onların arasındaydı. Bakışlarımız karşılaştı. Benimkilerdeki hor görüyü okudu. Gerçek bir düşmanlık, yapmacık bir küçümsemeyle başını çevirdi. Pugaçev kalabalığın içinde görüp başıyla yanına çağırdı beni. Dinle dedi. Hemen şu anda Orenburg'a doğru yola çık. Valiye ve bütün generallere beni bir hafta içinde beklemelerini söyle. Çağrılarını bir çocuk sevgisi ve itaatiyle karşılasınlar, yoksa hepsini sallandıracağım. İyi yolculuklar efendimiz. Sonra ahaliye döndü, Schwabrin'i göstererek, evlatlarım bundan böyle komutanınız budur dedi. Onun sözünden çıkmayın. Sizden ve kaleden bana karşı o sorumlu olacaktır. Bu sözleri duyunca dehşetle irkildim. Kalenin komutanı Schwabrin oluyor daha. Maria Ivanovna onun egemenliği altında kalıyordu. Tanrım, zavallı kız ne yapacaktı bu durumda? Pugaçev basamaklardan indi, atını getirdiler. Düzmece çar kendisine yardım etmek isteyen kazakları beklemeden çevik bir hareketle eğere sıçradı. Tam o anda benim Savaylı için kalabalığı yararak Pugaçev'e yaklaştığını, ona bir kağıt uzattığını görmeyeyim mi? Hayırdır inşallah deyip işin nereye varacağını beklemeye başladım. Pugaçev kurumlu kurumlu, bu da ne dedi. Savaylı oku anlarsın diye karşılık verdi. Pugaçev kağıdı aldı, görkemli bir tavırla uzun uzun gözden geçirdi onu. Neden sonra, ne diye böyle karışık yazmışsın dedi. Çar gözlerim hiçbir şey sökemedi. Nerede benim baş yazmanım? Onbaşı üniformalı bir genç ok gibi fırlayarak Pugaçev'e doğru koştu. Düzmece çar kağıdı ona uzatıp yüksek sesle oku dedi. Lalam ne yazmış olabilirdi Pugaçev'e? Meraktan çatlıyordum. Başyazman gül bir sesle heceliye heceliye okumaya başladı. İki tane gecelik entari, biri pamuklu, biri yollu ipekten altın ruble. Pugaçev yüzünü asarak bu da ne demek oluyor dedi. Saveliç sifini bozmadan emir buyurursanız devam etsin diye karşılık verdi. Başyazman devam etti. İnce yeşil çuhadan bir adet üniforma 7 ruble. Beyaz çuha pantolon 5 ruble. Hollandalı keteninden 12 tane gömlek kol düğmeleriyle birlikte 10 ruble. Bir sandık, bir çay takım 2 ruble 50 kapik. Pugaçev, nedir bu saçmalık diye başyazmanın okumasını kesti. Sandıklardan, kol düğmeli pantolonlardan bana ne? Savaylı çutkundu, açıklamaya girişti. Bu aziz babamız, görmüş olduğunuz gibi efendimin caniler tarafından çalınan mallarının listesidir. Pugaçev korkunç bir sesle sordu. Hangi canilerden söz ediyorsun?